Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programı ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, tek partili dönemi, tek partili dönemden çok partili hayata dönüş yıllarını, bu yıllarda yaşanan değişimi, reformları anlattık. 1950 14 Mayıs seçimlerine geldik. Burada mevzuatta yapılan değişikliklerle 46 yılında yapılan yolsuzlukların önüne geçirmiş oldu ve böylece Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk serbest seçimle Demokrat Parti 14 Mayıs 1950'de barışçı bir şekilde seçimle iktidara geldi. Devir teslimde de bu barışçı iklim bozulmadı. Bunlar Türkiye demokrasi tarihine olumlu olarak kaydedilmesi gereken günler, dönüm noktaları. Bunu mütakiben Demokrat Parti'nin kalkınma ve reform yılları gerçekleşti. 1960'da yaşanan darbe ve darbeyi mütakiben yaşananlar, Demokrat Partililere yönelik eziyetler, bu arada Demokrat Partileri dışlayarak bir vesayetçi rejim kurma gayretleri, bu arada darbecilerin içerisindeki anlaşmazlıklar, yeni darbeci eğilimlerin, cuntacıların ortaya çıkışı, bütün bunları konuştuk. Yeniden çok partili hayata, seçimlere dönüldü. Nihayet bu 1960 seçimlerini ele almıştık geçtiğimiz programlarda ve 1970 yılına giriyoruz. Dediğimiz gibi 69 yılında aslında baktığımızda siyasi istikrarın devam edeceğine ilişkin eğer seçimler esas alınırsa kuvvetli karineler olmakla beraber bu 27 Mayıs'la beraber başlayan darbecilik ve onun giderek bir takım gruplarda karşılık bularak demokrasi meşru mücadele yönündeki anlayışı zedeleyen giderek darbeci şiddetle demokrasi dışında bir devrim yapılacağı düşüncesiyle bir eğilim ortaya çıktı. Bu eğilim de cuntacılarla birleştiği ölçüde giderek bir 60'lı yıllar boyunca Türkiye'nin üzerinde demokrasinin üzerinde bir demokrasi kılıcı gibi sallanmaya başladı. Yani dolayısıyla 65'teki %52,5'luk ya da 69'daki %40'ın üzerinde yine tek başına iktidarı sağlayan Adalet Partisi'nin seçim başarılarının bir anlamının kalmayacağı bir darbeci, cuntacı eğilimlerin siyasi hayatı etkilediği bir dönem yaşandı. Şimdi bu aynı zamanda daha önce yine konuştuk zaman zaman Türkiye'de 1950 ile beraber çok önemli sosyolojik, iktisadi, kültürel değişiklikler oldu. Bunların demokrasi içerisinde gelişip serpilip, aynı zamanda serbest piyasa içerisinde gelişip serpilip Türkiye'deki liberal demokrasinin, serbest piyasanın tabanını oluşturmasının, bunu kuvvetlendirmesinin yanı sıra bir de bahsettiğimiz bu tür müdahaleler dolayısıyla radikallikleri besleyen bir boyutu da vardı. Bu boyut dolayısıyla zaman zaman bahsettiğimiz türden şiddet, darbe, cuntacı eğilimlerin yanı sıra siyasetin bu tür yeni sosyolojik, iktisadi gelişmeleri absorbe etmesini, bunu bir çözüme bağlamasını zorlaştıran bir atmosfer de oluşturmuştu. Bu atmosferi 1970'te 15-16 Haziran olaylarında çok net olarak gördük. 1970 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi tarafından 274 sayılı Sendikalar Kanunu'nda değişiklik öngören bir iki kanun tasarısı hazırlandı. Bu tasarılar komisyonda birleştirilerek tek bir tasarı halinde meclise sevk edildi. Gerekçesinde 63'te yürürlüğe giren kanunun boşluk ve eksikliklerinin Türkiye'de bir sendika bolluğu yarattığı, bu sendika bolluğunun ise çalışma ve iş hayatını engellediği belirtilen kanun tasarısı bir işçi sendikasının Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi için o iş kolunda toplam işçi sayısının en az 3'te birini üye kaydetmiş olması, işçi konfederasyonlarının faaliyette bulunabilmesi için bağlı sendikaların üye toplamlarının kendi iş kollarında toplam işçi sayısının en az 1/3 olması şartını arıyordu. Tasarı ayrıca işçi konfederasyonlarının kurulabilmesi için daha önce sözü edilen sendika ve federasyonların en az 1/3 ve sendikalı işçi sayısının en az 1/3 üye kaydetmiş olmaları gibi değişiklikler getiriyordu. Bu değişiklikler daha çok DİSK ve bu konfederasyona bağlı sendikaların faaliyetlerini kısıtlamayı amaçlıyordu. Bu bahsettiğimiz radikal eğilimler Cumhuriyet Halk Partisi'ni de esas itibariyle rahatsız etmişti. Kamuoyunda tartışmaya açılmadan aceleyle meclise gönderilen tasarı 11 Haziran'da Türkiye İşçi Partisi dışındaki partilerin desteğiyle 4'e karşı 230 oyla kabul edildi. Henüz senatodan geçmediği için kesinleşmemiş olan tasarıya karşı DİSK ve bağlı sendikalar büyük tepki gösterdi. İş yerlerinde tasarıya karşı eylemler düzenlemek için Anayasal Direniş Komiteleri adı verilen komiteler oluşturuldu. DİSK'in yönetim organlarının ve iş yeri temsilcilerinin aldığı karar doğrultusunda 15 Haziran'da protesto eylemleri başladı. Sabah iş yerlerine gelen işçiler bir süre çalışmadan bekledikten sonra fabrikalardan çıkarak yürüyüşe geçtiler. İstanbul ve İzmit'te 70 bin kadar işçinin katıldığı ilk günde Anadolu yakasındaki işçiler Kartal yönünde yürüyüşe geçerek Ankara asfaltını kapattı. Haymak fabrikası işgal edildi. Eyüp bölgesinde fabrikalarda çalışan işçiler Topkapı'ya yürürken iki arkadaşlarının gözaltına alınması üzerine Eyüp karakol binası önünde toplanarak arkadaşlarının serbest bırakılmasını zorladılar ve serbest kaldı arkadaşları. Bakırköy'deki fabrikalarda çalışan işçiler Londra asfaltını trafiğe kapattılar. Levent bölgesindeki fabrikalarda çıkan işçiler Şişli, Taksim, Gümüşsuyu tarafından Türk Kablo Fabrikası işçileri ise Yarımca yöresinden İzmit'e kadar yürüdü. 16 Haziran'da işçiler sabah saat 8'den itibaren tekrar 3 koldan yürüyüşe geçti. Topkapı'da toplanan işçiler Cağaloğlu'na kadar yürüyerek valilik önünde polis barikatlarını aşıp Eminönü'ne kadar indi. Yine Topkapı'dan gelen başka bir işçi kolu ise Unkapı Köprüsü'ne ulaştı. Bu işçilerin Beyoğlu yakasından gelen işçilerle birleşmesini engellemek amacıyla güvenlik güçleri Galata ve Unkapı'nın köprülerini aştı. İstinye'deki Kavel fabrikası önünden yürüyüşe geçen işçiler 4. Levent'te o bölgenin işçileriyle buluştu. Zincirlikuyu yönünde yürüyen işçiler Tekfen fabrikası önünde polis barikatlarını aşarak yürüyüşe devam etti. Yani böyle özellikle bunları anlatıyorum. Çok canlı bir işçi sendika eylemi söz konusu oldu. Bu tabiatıyla aynı zamanda buralarda nihayetinde bazı problemler de çıktı. Özellikle Yakacık Kartal yolunda Bağdat Caddesi'ne ilerleyen Bostancı Suadiye yoluyla Şaşkın Bakkal'a geldiğinde polisle karşılaşan işçiler burada barikatlar aşarak yollarına devam ettiler. Kurbalıdere civarında büyük bir barikat kuran polis işçilerin yürüyüşüne izin vermedi. Burada çatışmalar çıktı. Bu arada Dev Genç üyesi bir takım gençler işçilerin yanında eylemlere katıldılar. İşçilerle güvenlik kuvvetleri arasında çatışmalar çıktı. Ayrıca 16 Haziran'da Gebze, İzmit bölgelerinde, Ankara'da, İzmir'de bu protesto gösterileri söz konusu oldu. Hatta yurt dışında bir takım Almanya'da, Köln'de bu eylemler söz konusu oldu. 150 bin kadar işçinin katıldığı ikinci günkü eylemlerde DİSK'e bağlı sendikaların üye işçilerinin yanı sıra Türk İş Sendikalarının çoğunlukta olduğu fabrikalarda çalışan işçiler de yer aldı. İki gün süren olaylar sonucunda birkaç işçi ve bir polis şehit oldu. Ayrıca bir esnaf öldü. 200'e yakın kişi yaralandı. Yüzlerce işçi gözaltına alındı. Olayların büyümesi üzerine 16 Haziran günü öğleden sonra İçişleri Bakanı Haldun Menteşoğlu, vali ve DİSK yöneticileri İstanbul vilayetinde bir toplantı yaptılar. Toplantının sonunda bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Kemal Türker, girişilen tahripkar eylemle ilgimiz olmadığını İçişleri Bakanlığı'na söyledik dedi. DİSK Başkanı Kemal Türker de yaptığı radyo konuşmasında eylemlerin saldırıya dönüşmemesini istedi ve provokasyonlara karşı işçileri uyardı. Yani bu bahsettiğimiz eylemler büyüdükçe sendikanın, işçilerin kontrolünün dışına çıktı. Bu çatışmalara yol açtı. Nihayet sendika temsilcileri de buna karşı olduklarını ifade ettiler. 16 Haziran akşam üzeri İstanbul ve Kocaeli bölgelerinde sıkı yönetim ilan edildi. Aynı gün olaylardan sorumlu görülen 21 DİSK yöneticisi gözaltına alındı. Sıkı yönetimin her türlü işçi eylemlerini yasaklamasına rağmen Haziran sonuna kadar küçük çapta işçi eylemleri devam etti. 15-16 Haziran'ı izleyen günlerde 4000 kadar işçinin işlerine son verildi. Bazı değişikliklerle Senato'dan geçen kanun tasarısı 6 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. 12 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlandı. Bu kanun iptali için TİP ardından CHP, halbuki kanuna CHP de destek vermişti, Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi 274 sayılı yasada yapılan değişikliklerin en önemlilerini anayasaya aykırı buldu. 8-9 Şubat'ta bu kanunu iptal etti. Tabii bu hadiseler bahsettiğimiz siyasi istikrarın ne kadar risk altında olduğunu, bunun aynı zamanda iktisadi istikrarı da risk altına soktuğunu gösterdi ve bahsettiğimiz fonun gerisindeki bu askeri müdahale hazırlığında olan gruplara olağanüstü bir cesaret verdi. Böylece 69 yılında yapılan seçimler bir tür onların nazarında eskimiş ve bu kitle eylemlerinin arkasından yine bahsettiğimiz yine 60'lı yılların sonunda ortaya çıkan grupların devrim amaçlı propaganda gayretlerinin artık işçi eylemleri de ortaya çıktığına göre nihai amaca yürümesi lazım geldiği, dolayısıyla işte bir devrim için ortamın hazır olduğu kanaati oluştu. Böyle çok yanlış mesajlar algılanmaya başlandı bu eylemlerden. Bunun neticesini zaten işte bu yıldan itibaren artarak göreceğiz. Nihayet 71'de daha büyük bir krize yol açacak. Burada tabii solun içerisindeki parçalanmaya, biraz önce ifade ettiğimiz bu gerginliklere de biraz daha kısaca bakmaya ihtiyacımız var. Çünkü buradaki tartışmalar son tahlilde bu eylemleri aşan işte bahsettiğimiz yeni örgüt anlayış ve devrim zeminini kuvvetlendiriyor. Türkiye İşçi Partisi üniversite ve yüksekokul öğrencisi gençler tarafından 65'te kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu, FKF diye kısa adıyla, kısa sürede öğrenci gençlik üzerinde oldukça etkili oldu. FKF 68'den başlayarak TİP'in savunduğu sosyalist devrim stratejisine karşı çıkan ve TİP içinde ve dışında bir hayli destek bulan milli demokratik devrim yanlılarının etkisi altına girmeye başladı. Milli demokratik devrim stratejisini savunanlara göre Türkiye emperyalizmin boyunduruğu altında yarı feodal bir ülkeydi. Kapitalizm yeterince gelişmemiş, sadece emperyalizmin işbirlikçisi bir komprador sınıf oluşmuştu. Bu nedenle ülke bir sosyalist devrim aşamasında değil, anti-emperyalist ve anti-feodal nitelikte bir milli demokratik devrim aşamasındaydı. Yani bu şu demek aslında. Hani zinde güçler adı verilen işte öncü bürokratlarla, askerlerle işbirliği yaparak bir ayrı model, ayrı bir strateji devrim için geliştirilebilir. Bu nedenle ülke bir sosyalist devrim aşamasında değil, dediğimiz gibi milli demokratik devrim aşamasındaydı. 4-6 Ocak 69'da toplanan kongrede milli demokratik devrim görüşünü savunanlar FKF'nin yönetimini ele geçirdi. 6-9 Ekim 69'da olağanüstü kongrede ise FKF adı Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu DevGenç olarak değiştirildi. 69-70'te gençlik hareketlerinin yanı sıra çeşitli üretici mitingleri ve köylü hareketlerinde de etkin rol oynayan DevGenç içinde giderek yeni bölünmeler ortaya çıktı. Bölünmeye yol açan tartışmanın esas olarak milli demokratik devrim stratejisinin kavranışından ve bunun işçi ve gençlik eylemleriyle nasıl ilişkilendirileceği sorunundan kaynaklandığı görülüyordu. DevGenç içindeki tartışmalar 70 boyunca devam etti. 17-18 Ekim 1970'te toplanan DevGenç Kongresi öncesinde milli demokratik devrimciler 5 ayrı gruba ayrılmış durumdaydı. Kongrede bir uzlaşma sağlandıysa da bu bu geçici oldu. Mücadele anlayışındaki farklılıklar iyice belirginleşmiş ve devrimci gençlik hareketinin birlik içinde tutmak artık son derece güçleşmişti. Çok geçmeden sol kesimde farklı mücadele anlayışlarına sahip farklı örgütler ortaya çıkacak ve maalesef silahlı mücadele 12 Mart muhtırası öncesinde ve sonrasında tercih edilen bir yönteme dönüşecekti bazı gruplar tarafından. Bu tabii daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye İşçi Partisi'nin içini boşaltan ve sosyalizmi demokratik bir mecrada savunma ihtimalini giderek zayıflatan bir sürece dönüşecekti. Buradaki tartışmalar giderek radikalleşmeler ve bu radikalleşmenin beraberinde getirdiği hizipleşmeler, bölünmeler yani sadece dev gencin, gençlik hareketinin içinde kalmayacak. Bu işçi partisine, buralardaki eğilimlere de yansıyacak. Böylece giderek demokratik mücadele bir seçenek olmaktan çıkarak silahlı Marksist-Leninist bir anlayışla demokrasiyi hedeflemeyen bir devrim anlayışına dönüştü. Bu kendi içlerindeki radikalleşme ve aynı zamanda bu grupların tekraren söyleyelim 27 Mayıs'tan itibaren ortaya çıkan ordu içerisindeki cuntalarla ilişkileri, bu cuntaların bu grupları tahrik etmesi, silahlı mücadeleye yönlendirmesi radikalleşmeyi artırdı. Bu da tabiatıyla demokratik mücadele nosyonu zaten o dönemde dünyadaki sosyalist akımların bazılarında zayıftı. Bu iyice zayıfladı ve bunun neticesinde de Türkiye İşçi Partisi'nin giderek bu gruplar içerisindeki bir seçenek olma ihtimali azaldı. Daha önce de konuşmuştuk. Bir de bunun içerisine Türkiye İşçi Partisi'ndeki büyük bir grubun Prag'daki Sovyet işgalini savunması da eklendiği için burada gerçekten Türkiye İşçi Partisi büyük bir zarar gördü, zayıfladı, kendi çevresi içerisindeki meşruiyetini kaybetti ve giderek radikalliğin önünün açıldığı bir dönem yaşadık. Bu bahsettiğimiz 15-16 Haziran olaylarını da bu gruplar kendilerince işte bu devrimin bir işareti, kitlesel bir hareket olarak gördüler. Öyle yorumladılar. Bunun doğru olmadığını önümüzdeki 71 yılında çok daha net göreceğiz. Ama ne yazık ki demokrasi dışındaki arayışların giderek arttığı bir döneme gireceğiz. Tabiatıyla bunun Türkiye siyasi ve iktisadi istikrarına vurduğu büyük zararı, buradaki altüst oluşların, bu cuntacı, darbeci grupların baskılarının özellikle büyük partilerde, Adalet Partisi'nde meydana getirdiği gerginlik ve kırılmayı, bu kırılmanın da neticede hem darbeyi hem de siyasi istikrarı bozacak gelişmeleri tetiklediğini kaydedelim. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.